İslami hizmette bulunan insanların İslami hareket içerisinde gücü yettiğince vazife almak isteyen insanların bilmeleri gereken şeylerden birisi kendisini tamamıyla hizmete verebilmesi, bütün varlığıyla kendisini hizmete adayabilmesi için insanların Allah'ı ve onun Resulünü sevmeleri gerektiği gibi sevebilmelerine bağlıdır. Bazı kitaplarda, mesela Seyyid Kutup Rahimahullah'ın kitabından örnek bir neslin nasıl ortaya çıktığını anlatıyor. Ashab-ı kiram nasıl ortaya çıktı? Böyle bir nesil niye bir daha ortaya çıkmıyor? Bütün varlığını İslam'a feda etmiş olan bir nesil o gün ortaya çıktı. Onlardan sonra, sahabeden sonra belki tabi'in bile sayılmaz. Tabi'in belki dahil olmak üzere ta bugüne kadar öyle bir nesil ortaya çıkmadı. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste en hayırlı zaman benim zamanımdır. Ondan sonra beni izleyenlerin zamanı, yani sahabeyi izleyenlerin zamanı, ondan sonra da onları izleyenlerin zamanı diyor. Yani sahabe, tabi'in ve tebe'ü tabi'in zamanları. Bu hadiste de ifade edildiği gibi bir daha öyle bir nesil ortaya çıkmadı. En hayırlı zamanın insanları gibi insanlar ortaya çıkmadı. Belki bunu bazı sebeplere bağlamak mümkündür. İman etmiş olan insanların hayatları değişiyordu. Yalnız fikirleri değişmiyordu. İman etmiş olan insanlar hayatlarını değiştirmeleri gerektiğini farkına varıyorlardı. La ilahe illallah demekle tüm hayatını değiştirmesi gerektiğini, fikir sistemini değiştirdiği gibi hayatını da değiştirmesi gerektiğini farkına varıyorlardı. Belki de bir sebebi buydu. Bir daha öyle bir neslin ortaya çıkmaması, belki ondan sonra iman etmiş olan insanların bir daha onlar gibi iman etmemelerinden kaynaklanıyor. Belki hayatlarını değiştirmeleri gerektiğini farkında olmayan bir nesil. Sadece fikirleri değişiyor, hayatları aynı kalıyor. Belki onlar iman ettikleri zaman Kur'an'dan onlar ayet alıp ezberliyorlar ve 10 ayette amel ettikten sonra başka 10 ayeti alıyorlar, ezberliyorlardı. Bugün ise hepsini birden ezberliyoruz. Kur'an'ı elimize alıp okuyoruz, sonuna kadar bitiriyoruz. Ashab-ı kiram ise 10 ayet 10 ayet ezberliyordu. Amel ettikten sonra diğerlerini ezberliyordu. Bu yüzden bazı sahabiler hafız olamadılar. Hafız olmayı çok arzu etmişlerdi ama yine de hafız olamadılar. Çünkü bütün ayetlerde amel etmemişlerdi, edememişlerdi. Edemedikleri için de diğer ayetlere sıra gelmemişti. Allah'ın Resulü'nün terbiyesi acaba o günkü neslin hazırlanmasında kaçınılmaz bir şart mıydı? Öyle bir neslin ortaya çıkması acaba Resulullah'ın terbiyesine mi bağlıydı? Evet, belki bu hususta birçok şeyler söylenebilir. Birçok tahminlerde bulunabilir. Birçok görüşler ortaya atılabilir. Onlar imanın kapısına geldikleri zaman her şeylerini bırakmaları gerektiğini anlıyorlardı. Onlar sadece Kur'an'dan besleniyorlardı. Başka kaynaklara bakmıyorlardı. Yalnızca Kur'an'dan ilhamlarını alıyorlardı. O gün de bir sürü kültürler vardı. Yahudilerin bozuk Tevratları, bozulmuş olan Tevratları vardı. Hristiyanların İncilleri vardı. Ama Allah Resulü bunlardan istifade edilmesine izin vermiyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün Tevrat'tan bazı parçalar elinde onları okurken Efendimiz görmüş ve ey Ömer, vallahi eğer Musa aranızda olsaydı o da bana tabi olmaktan başka bir şey yapmaya hakkı yoktu. Eğer Musa aleyhisselam hayatta olsaydı sizinle birlikte o da bana tabi olmak zorundaydı. Öyleyse at elindeki Tevrat parçalarını buyurmuştu. Belki öyle bir neslin hazırlanmasında bunların da önemi var. Ama Seyyid Kutub'un saymış olduğu bu maddelere ilaveten Allah Resulüne olan sevgiyi de eklemek gerektiği kanaatindeyim. Belki saymış olduğu üç maddeye ilaveten dördüncü madde olarak bunu da eklemek lazım. Allah'ın Resulünü sevmek, insanları yücelere doğru, zirvelere doğru çıkartan bir sebeptir. Allah'ın Resulünü sevenler yükselmişlerdi. Sevdikçe yükseldiler. Ne zaman sevgi azaldı, o zaman inmeye başladılar. Allah'ın Resulünün önünde duruyorlar, siper oluyorlardı. Ne zaman insanlar bu durumları değişti, ne zaman kendi nefislerini Allah'ın Resulünden üstün tutmaya başladılar, İşte o zaman o nesli kaybetmeye başladık. Öyle bir nesil bir daha ortaya çıkmadı ondan sonra. İnsanlar ashab-ı kiram zamanında Allah'ın Resulü dendiği zaman ağlamaya başlıyorlardı. Allah'ın Resulü ile beraber olmak onlar için en önemli hadiseydi. Bir adam bir gün peygamberimize gelmiş, demişti ki ya Resulallah, ben seni çok seviyorum ya Resulallah. Kendi ailemden, karımdan, eşimden, çocuklarımdan seni daha çok seviyorum ya Resulallah. Seni görmediğim zaman dayanamıyorum. Evimde otururken seni hatırladığım zaman hemen kalkıyorum, seni görmeye geliyorum ya Resulallah. Seni bir an için görmediğim zaman üzülmeye başlıyorum. Seni nerede bulacağımı soruyorum, soruşturuyorum ve seni buluyorum. Fakat durum buyken ben korkarım ki kıyamet gününde senden ayrılmak zorundayız ey Allah'ın Resulü demiştim. Sen Allah'ın Resulüsün. Sen zaten cennetliksin. Fakat ben korkarım ki ben cehennemliklerden olurum. Ve o zaman senden ayrı kalırım ya Resulallah. Ashabın geldiği noktaya bakınız. Cehennemlik olmaktan, korkmaktan daha fazla Allah'ın Resulü'nden uzak kalmaktan korkar vaziyete gelmişlerdi. Cehennemlik olmak onlar için belki o kadar önemli olmaktan çıkmıştı. Resulullah'tan uzak kalmak daha önemli bir hale gelmişti. Eğer ben cehennemlik olursam ey Allah'ın Resulü, o zaman senden uzak kalırım. Eğer cennetlik bile olsam ya Resulallah, o zaman sen benden yüksek mevkilerde olacağın için gene senden uzak kalırım. Sen peygamberlerle berabersin. Senin mevkin çok yükseklerde olacak ya Resulallah. Ama ben çok aşağılarda olacağım belki. O zaman seni göremeyeceğim ya Resulallah demiştim. Efendimiz cevap vermedi. Böylesi bir imanın karşısında ne cevap vereceğini peygamberimiz bilememişti. Rabbinden ayet gelmesini bekledi. Allah'ın Resulü ne cevap vereceğini bilemedi. Bu kadar sevgiye karşı nasıl mukabele edilir? Cennette olursam bile Rabbimin cemalini göreceğim cennette ama yine de seni görmek istiyorum ya Resulallah. Ama sen orada benden çok yükseklerde olacaksın. Ben seni orada göremeyeceğim. Efendimiz cevap verememişti bu soruya. Ve Allah Azze ve Celle Nisan suresinde cevap verdi. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪ي۪ينَ İşte o kimseler Allah'ın nimet verdiği kimselerle beraber olacaklardır. Allah'a ve Resul'e itaat eden kimseler, onlar nebilerden olan ve sıddıkîn ve sadıklardan Ebu Bekir Sıddık gibi Allah'ın Resulü'nü tasdik eden insanlarla beraber olacaklar. Ve şuhedâ'i ve salihîn, şehitlerle ve salih olan insanlarla beraber olacaklar. Ve hasuna ulâike refîkâ, onlar ne güzel arkadaştırlar. Allah'a ve Resul'e itaat edenler, onlar kıyamet gününde Allah'ın Resulü'yle, peygamberlerle, nebilerle beraber olacaklar. Onlar sıddıklarla beraber olacaklar. Kim Resul'e ittiba edersem Allah'ın Resulü'nün komşusu olacak. Evet, bazı rivayetlerde cennetteki mertebelerden bahseder. Cennetin yüksek mevkilerinde olan insanların, insanlara aşağı mevkilerinde olan insanların yüksekteki bir yıldıza baktıkları gibi bakacaklarından bahseder. Ama işte böylesi üzüntülere sebebiyet vermemek için bu dünyada Allah'ın Resulü'nü göremezsem orada ne önemi var cennetin? Sahabilerle beraber olamazsam, Ebu Bekir'le Ömer'le beraber olamazsam ne önemi var cennetin demesinler diyen, yüksek mevkilerde olanların, aşağı mevkilerde olanların yanına geleceklerin ve onlarla cennetin bahçelerinde beraber sohbet edecekleri bildirilmiştir. Üzülmesinler, cennet üzüntü yeri değildir. Cennet sevinç ve refah yeridir. Cennette Allah'ın cemalini gören insanlar sevinç içerisinde olacaklar. Onun Resulünü görmedikleri zaman da üzülecekler. Üzülmesinler diye cennetin yüksek mevkilerinde olanlar aşağılara inecekler. Kendi mevkilerindeki olan şeylerden aşağı mevkilerde olan insanlara ikram edecekler. Sırf üzülmesinler diye. Onlar nebilerle birlikte olacaklar. Kim benim sünnetime ittiba eder ise o beni sevmiştir. Kim beni sevmiş ise o benimle beraber olacaktır cennette diyor Peygamberimiz. Allah'ın Resulü'nü sevmek nasıl olacak? Allah'ı sevmek, Kur'an'ı sevmek demektir. Kur'an'ı sevmek, Allah'ı ve Kur'an'ı sevmek, Resulullah'ı sevmek demektir. Resulullah'ı sevmek, onun sünnetine tabi olmak demektir. Resulullah'ı sevmek, ahireti sevmek demektir. Ahireti sevmek, dünyayı sevmemek demektir. dünyayı sevenler ahirete kavuşamayacaklar. Dünyaya dalmış olanlar ahirette Rableriyle birlikte olamayacaklar. Zühd ve takva içerisinde olan Ebu Bekir ve Ömer'le beraber olamayacaklar. Dünyada ineklerin kuyruğuna yapışanlar, Mercedes'lerin kuyruğuna yapışanlar, makamın koltuğun kuyruğuna yapışanlar, onlar orada ne Resulullah'ı görecekler, ne Ebu Bekir'i görecekler. Ne Yusuf'u görecekler. Kadınları güzelliğine hayran kalıp elini kestikleri Yusuf. Ne de onu görebilecekler. وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُولُ Kim Allah'a ve Resul'a itaat edersen ancak onlar Resullerle beraber olacaklar. Efendimiz cevap veremedi, Allah cevap verdi. Efendimiz bilmediği konularda kendisine vahiy gelmesini beklerdi. Kendi kafasından konuşma hakkı olmadığını biliyordu. Böyle bir durumda gerçekten cennette yerleri farklı olacak. Gerçekten cennette peygamberlerle, şehitlerle aynı mevkide olamayacaklar. Ama bu insanların üzülmelerini nasıl önleyecekti Peygamberimiz? Bunu bilemiyordu. Allah Azze ve Celle müminleri bu üzüntüden kurtarmak istedi. Siz Allah'a ve Resul'e itaat ediniz. Ondan sonra Allah sizi cennette onlarla beraber kılacaktır. Allah'ın Resulüne itaat, Resulullah'ın davasına bağlı kalmakla mümkündür. Dün veya önceki gün hatırlamıyorum haberlerden, Cezayir'de İslami Selamet Partisi'nin, Selamet Cephesi'nin kazanması, seçimleri kazanması sonucunda seçimlerin iptal edilmesinden bu tarafa 30 bin ila 40 bin Müslümanın öldürüldüğü hükümet kuvvetleri tarafından 30-40 bin Müslümanın öldürüldüğünü söylemiştim. Ya Rabbi dedim, Ya Rabbi her tarafta akan bizim kanımız. Ya Rabbi Bosna'da akan bizim kanımız. Ya Rabbi dünyanın her tarafında akan bizim kanımız. Her tarafta Müslümanların kanı akıyor. Resulullah'ı sevenler, Resulullah'ın davasına ittiba edenler nerededirler? Seçimler iptal edildikten sonra Müslümanların yapmış olduğu kıyam hareketlerinden ötürü bir savaşta ancak bu kadar insan ölür. 30-40 bin insanı öldürdüler. Belki bunların büyük çoğunluğu alimlerdi. Bir insanın ortaya çıkması yıllar istiyor. Bir talebeyi eğitmeniz yıllar istiyor. Bir alimin ortaya çıkması yıllar istiyor. Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir diyor Peygamberimiz. Alimin ölümü, alemin ölümüne benzer. Bu kadar alimleri katlettiler. Şapka giymiyor diye öldürülen benim. Başörtüsünü taktığım için okuldan kovulan benim. Şunları yaptığım için başıma bunlar geliyor. Dünyanın her tarafında öldürülenler Müslümanlardır. 500 bin insanı katlettiler şapka giymiyor diye. Kılık kıyafet devrimine karşı geliyor diye. Halk devrimine karşı geliyor diye 500 bin insanı katlettiler. Bazı kitaplarda 750 bin olarak veriyor rakam. Her tarafta öldürülenler Müslümanlar. Allah'ın Resulüne eğer zerre kadar sevgi besliyorsa Müslümanlar, eğer Allah'ı seviyorlarsa Resulullah'ı sevmek zorundadırlar. Resulullah'ı seviyorlarsa onun davasını sevmek zorundadırlar. Allah'ı ve Resulü'nü sevenler bir kadının başörtüsünü çeken Yahudi'yi öldürdüler. Onlar da onu öldürdüler, şehit ettiler. Ondan sonra Allah Resulü onların hepsini oradan kovmuştu. Medine'deki Yahudileri o Müslüman kadının başörtüsünü çekip alan Yahudi kabilesini kovmuştu Medine'den. Bir Müslüman değerliydi Allah Resulü'nün yanında. Müslümanların davasında izzet vardı, şeref vardı. Müslümanlar bacılarının başörtüsünü elleri uzattırmıyorlardı. Allah'ın Resulü'nü sevebilmek, ona kendini siper edebilmek, ashab-ı kiramı zirvelere yükselten belki de buydu. Sadece olayı birkaç maddeyle izah etmek mümkün değil. Belki o maddelerden bir tanesi sadece bundan ibarettir. Belki sadece bir maddedir bu saygınlığı. Allah'ın Resulü'nü sevenler yükseliyorlardı. Yükselmek isteyenler Allah'ın Resulü'nü sevsinler. Mevlana Resulullah'ı sevmeseydi yükselemezdi. Abdülkadir Geylani Resulullah'ı sevmeseydi vallahi yükselemezdi. İmam Rabbani Resulullah dendiği zaman ağlamasaydı yükselemezdi. Sahabe Resulullah'ı kendisi beretmeseydi yükselemezdi. Benim ashabım yıldızlar gibidir, onların hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz denmezdi onlar hakkında. Onlar Allah'ın Resulü'nü seviyorlardı. Resulullah'ı sevebilmek, onun davasına bağlı kalmakla mümkündür. Bir adam geldi Buhari'de geçen bir rivayetten. Dedi ki, ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz bilmiyordu ki cevap versin. Müslüm'de geçen başka bir rivayetten, bu konuda Cibril Aleyhisselam'ın gelip de İnsan suretinde gelip de bu soruyu sorduğu zaman Efendimiz bu konuda kendisine soru sorulan sorandan daha alim değildir demişti. Sorandan daha alim değildi, ben de bilmiyorum demek istedi. Fakat bu sahabi tekrar geldi sordu. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman kopacak? Efendimiz ona cevap yerine şöyle dedi. Kıyamet için ne hazırladın ki bunu soruyorsun? Kıyamet için ne yaptın ki? Ahiret için ne yaptın ki bunu soruyorsun? Sahabi dedi ki, vallahi bir şey yapamadım ya Resulallah. Hiçbir amelim yok ya Resulallah, fakat ben Allah'ı ve Resulünü sevmekteyim. Allah'ı ve Resulünü sevmekteyim. Başka bir amelim yok ya Resulallah. Efendimiz buyurdu ki, sen sevdiklerinle berabersin. Eğer hakikaten Allah'ı ve Resulünü seviyorsan, sen sevdiklerinle berabersin. Eğer hakikaten Allah ve Resulü senin için her şeyden daha sevgili olmuş ise, sen imanın tadını almışsın demektir. İmanın tadını alabilenler vardır, alamayanlar vardır. 60-70 yıl namaz kılar imanın tadını alamaz. Ama 5 dakika evvel iman eder, imanın tadını almaya başlar. Allah'ın nasip etmesi meselesidir. Bazı insanlar 5 dakikada imanın tadını alıyorlar. Nasıl oluyor bir türlü anlayamıyor insan ama böyle oluyor. Bazıları 70 sene namaz kılıyorlar, hala imanın lezzetini alamıyorlar, Allah yolunda hiçbir şey yapamıyorlar. Allah yolunda ayakları tozlanmamış hala. Allah yolunda adım atmamışlar hala. Allah yolunda biraz malını ver dendiği zaman eli titremiş hala. İmanın tadını alamamış hala. 70 yıl namaz insana imanın tadını aldırmaz mı ya Rabbi? Demek ki aldırmıyor. Demek ki kılınan namazdan namaza fark vardır. Allah'ı ve Resulü'nü seviyorum, öyleyse sen onlarla berabersin. 4-5 defa Numan'ın oğlu içki içmiş, Efendimiz'in huzuruna getirilmiş. Ve Efendimiz de ona Allah'ın haddini tatbik ettirmiş. Değnek vurulmasını emretmiş. Ve ona beddua eden birisi, Allah sana lanet etsin, utanmıyor musun Resulullah'ın huzuruna 4-5 defadır getiriliyorsun. Nedir ki bu içkiyi hala bırakamadın dedikleri zaman Efendimiz ona kızmıştı. Ona öyle beddua etme. Kardeşine lanet okuma. Şeytana yardımcı olma kardeşin hakkından. Onu şeytanın eline teslim etme. Allah'ım Allah'a ve Resulü'nü sevmektedir. Her ne kadar 4-5 defa benim huzuruma getirdiyse de içki içtiğimden dolayı, ben de Allah'ın emrini tatbik ettiysem de, fakat o Allah'a ve Resulü'nü sevmektedir. Ona beddua etmeyiniz. Bazı insanlar vardır, bazı haramlar içerisindedirler. Belki namazında eksiklik vardır. Belki orucunda eksiklik vardır. Belki hala bazı haramları bırakamamıştır ama bırakmak istemektedir. Ya Rabbi bana yardım et demektedir. Her gün geceleyin kalkmış ağlamıştır belki. Onu siz bilemezsiniz. Arkadaşlarınıza şeytana karşı yardımcı olmayınız. Onlar belki Allah'a ve Resulü'nü sevmektedirler. Bu onlar için Allah katında yeter de sizin katınızda yetmiyor mu? Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün Efendimizin günlerce aç kaldığını haber almıştı. Günlerce aç kalınca Efendimiz kimseden de bir şey isteyememiştim. Hazreti Ali onun aç kaldığını haber alınca çıkmış ve iş aramaya başlamıştım. Kendimde bir şey yoktu ki Efendimiz'e ikram etsin. İş aramaya başlamıştım. Ve bir Yahudinin kuyusunda her kova başına bir hurma almak suretiyle çalışmaya başladım. 17 kova su çekti. Koskoca Hazreti Ali radıyallahu anh. Bir Yahudinin bahçesini sulamıştım. Kova kova su çekmişti Resulullah'ı doyurabilmek için. Allah'a ve Resulü'nü sevenler böyle oluyorlardı. Kendilerinin şerefine bakmıyorlardı. Ben böyle böyle bir insanım. Allah'ın Resulü için nasıl gider de bir Yahudinin tarlasında çalışırım demiyorlardı. 17 tane hurmayı almış, elinde Efendimiz'e getirmişti. Efendimiz'e ikram etti. Efendimiz buyurdu ki, ey Ali, bunu sen Allah'a ve Resulü'nü sevdiğin için mi yaptın? Evet ya Resulallah dedim. Allah'a ve Resulü'nü sevdiğim için yaptım. Dedi ki, ya Ali, her kim Allah'a ve Resulü'nü sever ise, senin o kişinin üzerine geldiği gibi fakr zaruret onun üzerine gelir. Sen nasıl ki insanın üzerine gelir, kaçamazsın. Aynı şekilde Allah'a ve Resulü'nü sevenlerin üzerine böyle gelecektir. Zaruretler, musibetler böyle gelecektir ey Ali. O musibetler geldiği zaman sabret. O musibetler geldiği zaman madem ki beni seviyorsun bunlara sabret. Allah'a ve Resulü'nü sevenler böyle musibetlere hazır olsunlar. Her kim gerçekten Allah'a ve Resulü'nü sevdiysen böyle musibetler başına geldi. Her kim Resulullah için kendisine işkence yapılmasına razı olmadıysa aşağılandıkça aşağılandı. Dünyada başına yine musibetler geldi ama fakat onlarla mevkisi yükselmedi. Derecesinde bir artış olmadı. Sahabiler Resulullah sevgisiyle dolmuş taşıyorlardı. Talha bin Berra radıyallahu anh Efendimiz nerede görse yeni iman etmişti. Yeni iman eden bir gençti. Efendimiz'e beyat etmek için gelmişti. Efendimiz kendisinden bazı şartlarla beyat almak istedi. Her şeyi sana emrettiğim zaman yapar mısın? Sana şöyle şöyle emrettiğim zaman akrabalarına karşı şöyle yapacaksın dediğim zaman yapar mısın dediği zaman Talha radıyallahu anh bir an düşünmüştü. Efendimiz tekrar söylemiş, tekrar düşünmüştü. Tekrar söylemiş, tekrar düşünmüştü. Fakat bir gün Efendimiz'e geldi, iman ettikten sonra dedi ki, ya Resulallah, senin için her şeyimi feda etmeye hazırım ya Resulallah. Öyle mi dedi Peygamberimiz? Gerçekten her şeyini feda etmeye hazır mısın? Evet ey Allah'a Resulü dedim. Dedi ki Efendimiz ona, öyleyse git de babanı öldür, sana bunu emrediyorum. Talha radıyallahu anh hemen fırlayıverdi yerinden. Kılıcını kaptığı gibi babasının yanına gitmeye başladı. Efendimiz dur dedi. Sana şaka yapmıştım. Gerçekten Allah'a ve Resulü'nü seviyor musun? Onu ölçmek istemiştim. Yoksa ben insanlar babalarıyla düşman yapmak için gönderilmedim. Yoksa ben evladı babasını öldürtmek için, babayı evladı öldürtmek için gönderilmedim. Ben akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek için gönderildim. Talha radıyallahu anh hastalanmıştı. Bu sahabi hastalandı. Efendimiz onun hastalandığını duydu. Onun yanına gittim. Onun başucunda oturdu sonra onun hakkında daha sonra bana bilgi getiririz dedim. Eğer Talha hastalandığında ölür ise hastalığın durumu çok kötü görünüyor. Şayet ölürse bana haber ediniz dedim. Ve Efendimiz onun yanına gider gitmez biraz gittikten sonra Talha radıyallahu anh ruhunu teslim etti. Fakat şöyle demişti daha evvel etrafındaki insanlara, sakın Resulullah'a haber vermeyiniz. Sakın Allah'a Resulü'ne haber vermeyiniz benim öldüğümü. Eğer geceleyin ölürsem ona haber vermeyiniz. Korkarım ki Resulullah'a suikast yaparlar geceleyin. Medine'de Yahudiler vardı. Allah'ın Resulü'ne suikast yapmak için hazır bekliyorlardı. Efendimizin Mekke'ye gelmesinden sonra Mekke'nin harpten Darül İslam'a dönüşmediği konusundan ulemanın hemen hemen ittifakı vardır. Efendimiz geldiği halde Medine'ye
Mekke'den Medine'ye hicret ettiği halde, artık Efendimiz'in hakimiyeti olduğu halde, devlet reisi başa geldiği halde, Yahudilerle anlaşma yapıldığı halde, münafıklar münafıklık yapmak zorunda kaldıkları halde, gene de artık Darülislam olamamıştı. Gene de Medine Müslümanların tamamen hakimiyetinde değildi. Ve Medine'de münafıklar vardı. Onlardan korkuyorlardı Müslümanlar. Yahudiler vardı, onlardan korkuyorlardı. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kapısına bir nöbetçi koyduruyordu bazen. Kendisini beklemesi için. Davanın lideri eğer öldürülür ise belki din orada kaybolmaya başlar korkusuyla. Efendimiz kendi kapısına nöbetçi koydurmuştu. Kapıyı açmış ve oradaki nöbetçiye git artık demişti. Artık Allah beni korumak için söz vermiştir. Allah beni koruyacaktır, beni beklemenize gerek yoktur artık. Evet, Talha bundan korkuyordu. Talha radıyallahu anh bu ayet gelmezden evvel Medine'deki Yahudiler peygamberimize suikast tertiplemişlerdi. Efendimiz bir duvarın kenarında otururken birisi dama çıkmış, büyük bir taşı eline almış. Efendimizin başını atmak için hazırlık yapmışlardı. Ama Allah azze ve celle bunu Cibril vasıtasıyla peygamberimize bildirmiş. O da oradan kalkıp gitmişti. Sahabiler bunu biliyorlardı. Talha radıyallahu anh Efendimiz'e suikast yapılmasından korkuyordu. Dedi ki vallahi eğer ben bu gece ölür isem Resulullah'a haber vermeyiniz. Halbuki Efendimiz bana haber verin demişti. Efendimiz sahabesini sevdiği için böyle söylemişti. O da Resulullah'ı sevdiği için böyle söylemişti. Muhabbetler karşılıklıdır. Eğer bir insanı seviyorsanız bilin ki o da sizi seviyor. Eğer sevmiyorsanız bilin ki o da sizi sevmiyor. Efendimiz'e haber verilmedi. Talha radıyallahu anh orada vefat ettiği halde Efendimiz'e haber verilmedi. Sabah oldu, Efendimiz'e haber verildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki ashabıyla birlikte gelmiş, onun kabri başından durmuş ve ya Rabbi, ya Rabbi onu güler yüzle karşıla, ya Rabbi onu sevinçle karşıla, ya Rabbi o senin Resulünü sevmekteydi demişti. Ya Rabbi o senin Resulünü sevmekteydi. Sırf bunun için ya Rabbi, senin Resulün emrettiği zaman, babanı öldür dediği zaman hemen yerinden fırlamıştı ya Rabbi. Bunun için onu güler yüzle karşıla, onu sevinçle karşıla demişti. Allah Resulü böyle zamanlarda ashabı için böyle dualarda bulunuyordu. Zeyd bin Desine radıyallahu ta'ala anhu Efendimiz'in göndermiş olduğu bir kafile içerisinde, bir birlik içerisinde esir alınmış ve Mekke'de esir olarak satılmıştı. Safvan bin Umeyye, Mekke'nin müşriklerinden Safvan, Zeyd bin Desine radıyallahu anh'ı öldürmek için satın almış ve onu kendi kölesine teslim etmişti. Öldürülmek üzere götürülürken Ebu Sufyan da oradaydı, Mekke'nin büyüklerinden Ebu Sufyan. Dedi ki Zeyd'e, ey Zeyd, ister misin ki şu anda Muhammed senin yerinde olsun, sen de onun yerinde olasın. İster misin şu anda Muhammed senin yerinde burada idam edilsin, öldürülsün, sen de onun yerinde çok çocuğunla birlikte olasın. Zeyd bin Desine'yi anlayamıyorlardı. Kafirler küfür zihniyetin, Müslümanların birbirine olan bağlılığını ve özellikle ashabın Resulullah'a olan bağlılığını anlayamıyorlardı. Ve gerçekten de bunu merak ederek soruyorlardı. Gerçekten bunu ister misin? Sen Muhammed'in yerinde ol, o da senin yerinde olsun. Ama Zeyd'in cevabı şu oldu. Vallahi benim onun yerinde olmamdan ve onun benim yerinde olmasındansa vallahi ben kurtulup o eğer benim yerime geleceksen bırak sen böyle büyük bir iftirayı, bırak sen benim böyle bir şey istememi, vallahi benim kurtulmama karşılık sadece ve sadece buna karşılık onun ayaklarına diken batsaydı buna bile razı değildim. Eğer bana deseniz ki Resulullah'ın ayaklarına diken batıracağız ve bunun karşılığında seni affedeceğiz deseniz, vallahi ben buna bile razı olmazdım. Müslümanlar yücelerin yücesine, Allah'a olan sevgilerinden dolayı Resulullah'a olan sevgileri artıyordu. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. De ki ey Resulüm onlara, eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. O zaman Allah sizi sevecektir. Allah o zaman sizi sevecektir. Selef-i Salihinden bazıları derler ki, Allah bir kulunu sevdiği zaman kendisini de ona sevdirir. Allah bir kulunu sevdiği zaman kendisini ona sevdirir. Yoksa bir kul Allah'ı sevdiği zaman Allah da onu sevmez. Önce Allah ona kendisini sevdirir. Ondan sonra kul Allah'ı sevmeye başlar. Selef-i Salihinden bazılarının görüşü buydu. Evet, belki bazılarının görüşüyle evvela kul Allah'ı sevmelidir. Ondan sonra Allah da kulu sevecektir. Çünkü kutsi bir hadiste Allah Azze ve Celle, kulun bana bir adım attığı zaman ben ona iki adım atarım buyuruyor. Bu kutsi hadiste Allah Azze ve Celle evvela adımın kuldan gelmesi şartını koşuyor. Evvela kul bir adım atmalıdır. Ondan sonra Allah ona iki adım atacaktır. Demek ki evvela sevgi kuldan olmalıdır. Ondan sonra Allah da kulu sevecektir. Ama yuhbibukumullah buyuruyor. Allah da sizi sever. Yahut da Allah da size sevdirir. Allah o zaman kendisini size sevdirir. Böyle de mana vermek mümkündür. Ya Allah sizi sever veya Allah kendisini size sevdirir. Veya firdekum zunubekum ve o zaman Allah sizin günahlarınızı affeder. Ne zaman? Eğer Allah'ı seviyorsanız Resul'e tabi olduğunuz zaman. Resul'e tabi olabilmek. Onun ölmemesi için kendini feda edebilmek. Onun davası ayaklar altına alındığı zaman kardeşlerim dediği insanların onun davasını kaldırmaları. Kardeşlerim ne zaman göreceğim ya Rabbi demiştim. Kardeşlerim ne zaman göreceğim ya Rabbi? Ashab-ı kiram dediler ki, ya Resulallah senin kardeşin değil miyiz bizler? Sen kimlerden bahsediyorsun ya Resulallah? Bizler senin kardeşin değil miyiz? Efendimiz buyurdu ki, hayır siz benim ashabımsınız, benim arkadaşlarımsınız. Benim kardeşlerim daha gelmediler. Benim kardeşlerim sonra gelecekler. Beni görmedikleri halde iman edenler benim kardeşlerim olacaklar. Beni görmedikleri halde iman edecekler. Benim davamı ayaklara kaldıracaklar. Benim davamı yerde sürmen davamı ayağa kaldıracaklar. Belli olmaz, benim ümmetim yağmur gibidir buyuruyordu. Benim ümmetim yağmura benzer. Yağmurun başı mı hayırlı, sonu mu hayırlı belli olmaz. Benim ümmetim yağmura benzer. Siz mi hayırlısınız yoksa sizden sonra? Yağmurun sonunda belki kıyamete yakın gelecek olan Ümmet-i Muhammed mi daha hayırlıdır belli olmaz. Kimin imanı gariptir dedi Efendimiz sordu. Dediler ki ey Allah'ın Resulü, meleklerin imanı gariptir. Buyurdu ki, melekler Rablerinin katında olduğu halde mi imanları gariptir? Melekler Rableriyle beraberdirler, buna rağmen mi iman etmeleri gariptir? O zaman dediler, senin imanın gariptir ya Resulallah. Ben Rabbimle beraber olduğum halde mi benim imanım gariptir? O zaman bizlerin imanı gariptir ya Resulallah. Ben sizlerin aranızda olduğum halde mi imanınız gariptir? O zaman kimin imanı gariptir ya Resulallah? Beni görmediği halde iman eden kardeşlerimin imanı gariptir. Onlar beni görmediler. Fakat onlar bana iman ettiler. Onlar benim kardeşlerimdirler. Onlar ümmetimin son zamanlarında gelecekler. İşte belki bugünkü İslam hareket odur. Belki bugün yeryüzünde gelişmekte olan İslam hareket ümmetin son yağmurları gibidir. Ümmetin sonudur bunlar. ümmeti yeniden ayağa kaldıracaklar ve İslam'ın hareketler yüzünde İsa Aleyhisselam'ın gelmesiyle mi, Mehdi'nin gelmesiyle mi bilemem ama İslam hareket yeryüzünde galip gelecek ve ondan sonra belki artık bir daha yeryüzünde İslam hakim olamayacak ve küfür yeniden yeryüzünde çoğalmaya başlayacak ve Allah da kıyametin surunun üflenmesini emredecek. Ama bazı alimler bir daha ümmet-i Muhammed'in eski şevketine, eski günlerine kavuşamayacağını söylediler. Fakat biz o kanaatte değiliz. Bütün gelişmeler gösteriyor ki ümmet-i Muhammed yeniden ayağa kalkmıştır. Ümmet-i Muhammed İslam dünyanın her tarafında, Allah Resulü'nün kardeşlerim dediği insanlar ayağa kalkmıştır. Ümmetin bütün fertleri yeniden dini anlamaya başlamışlardır. Yeniden dini anlama hareketleri başlamıştır. Yeniden Kur'an'a dönüş, sünnete dönüş başlamıştır. Yeniden İslam'ı ayağa kaldırma hareketleri başlamıştır. Ve bu arada İsrail devleti kurulmuştur. Bütün bunlar Müslümanlarla Yahudilerin ve kafirlerin yeniden karşı karşıya geleceklerinin alametleridirler. Hadiste bildirildiği gibidir. Ayette bildirildiği gibidir. Sizlere yeniden kuvvet vereceğiz. Yeniden oğullar vereceğiz. Yeniden mamlük vereceğiz. Ama yeniden azarsanız üzerinize kuvvetli kullarımızı göndereceğiz. İşte bu nesil o nesildir. Allah'ın Resulü'nün kardeşleri, Beni İsrail'in, Yahudilerin üzerine gönderilecek olan insanlar olacaklardır. Ve o zaman İslam yeniden yeryüzüne hakim olacaktır. Kur'an buna haber veriyor. Hadisler buna haber veriyor. Beşinci devre. Beşinci devrenin, hadiste bildirilen beşinci devrenin hilafetin yeniden gelmesi devresi yani. Hilafetin saltanata dönüşmesi, saltanattan sonra zulmün devam etmesi, üçüncü, dördüncü devre, ondan sonra beşinci devre, yeniden hilafetin gelmesi, Müslümanlar yeniden bir halifenin bayrağı altında toplanması, biz ümit ederiz ki bu nesil onu görecek olan nesildir.
İnşallah.
Bu nesil onu görecek olan nesildir. Bu nesil hizmet eden nesildir çünkü. Bu nesil artık zaferi görmek istemektedir. Bu nesil artık hadislerde ve ayetlerde bildirilen nesil olmak istemektedir. Artık beklemek istememektedir. Artık yeni bir nesil beklemiyoruz. Biz beklediğimiz nesil olmak istiyoruz. Bizden evvelki büyüklerimizin beklediği nesil olmak istiyoruz. Onlar bekliyorlardı çünkü onların zamanı bekleme zamanıydı. Çünkü onlar gül günleri göremeyeceklerdi. Çünkü onlar tohum atıp gitmek zorundaydılar. Fakat bugün işte o tohumlar meyve vermeye başlamıştır. Bugünkü nesil o tohumların meyvasıdır. Bugünkü nesil artık İslam'a hareketin galip geleceğinin müjdesini vermektedir. Kafirlerin yeryüzünde İslam hareketi önlemek için İslamizasyon politikası izlemeler bunu göstermektedir. Eğer gerçekten İslam hareketten korkmasaydılar bu politikayı izlemezlerdi. Yani İslam'la barışma politikası, kendilerine dokunmayan İslam'ı kuvvetlendirme, kendilerine karışmayan İslam'ı kuvvetlendirme ama kendilerine renk çeken İslam'ı, kendileriyle karşı karşıya giren İslam'a engel olma politikası, kendileriyle anlaşan cemaatlere destek vermem, kendileriyle güzel güzel geçinen insanlara destek vermem ama diğer taraftan gerçekten kafirlerin kökünü kesmek isteyen İslam hareketi engel olma politikası. Onların bu noktaya bile gelmiş olması Allah'ın bize verdiği müjdenin yakın olduğunu gösteriyor. Eğer onlar bu noktaya geldilerse bu bile gösteriyor ki artık zaferin çok uzak olmadığını söyleyebiliriz. Allah'ın Resulü'nü sevmek şartıyla. Öyle bir neslin ortaya çıkması Allah'ın Resulü'nü sevmeye bağlıdır. Evet, size konuşmanın başında bazı sebepler sayabiliriz demiştim. Ashabın ortaya çıkmasında önemli olan faktörler var dedim. Onlar Kur'an'dan ilhamını alıyorlardı. Onlar hayatlarını değiştirmeni gerektiğini bilerek iman ediyorlardı.
Evet, belki buna benzer daha birçok maddeler sayabiliriz. Ama benim kanaatimce o maddelerin içerisine Resulullah'a olan sevgiyi de eklemek zorundayız. Bugün İslam hareket şayet yeniden ashab-ı kiram gibi olmak istiyor isem, Resulullah'ı gece rüyasında gören insanlar aramızda çok olmak zorundadır. Ya Resulallah seni görmek istiyorum diye kıvranan insanlar aramızda çok olmak zorundadır. Eğer gerçekten içimizden böyle bir mesaj çıkar isem, eğer gerçekten Resulullah'ı sevenler, onun davası için her şeyleri feda edenler, Allah'ı ve Resulünü bıraktım geride başka bir şey bırakmadım diyen Ebu Bekirler, eğer onlar gibiler içimizden çıkarsa, o zaman Allah bu harekete artık zafer nasip edecektir. Hazreti Ömer radıyallahu ta'ala anhu, Efendimizi sevindirecek olan şeylere seviniyor, onu üzen şeylere üzülüyordu. Bedir Savaşı'nda Efendimizin amcası Abbas esir alınmış, çünkü müşrikler tarafındaydı. Bazı rivayetlere göre Abbas her ne kadar iman etmiş olsa da fakat yine de müşrikler tarafında savaşa katılmak zorunda kalmış ve onun için savaşa katılmıştı. Fakat Müslümanlar onun kalbindeki imanı bilmedikleri için ya da henüz iman etmemiş olduğu için onu esir almışlar ve biz kendi babalarımızı öldürdüğümüz gibi savaştan, kendi akrabalarımızı, müşrik olan akrabalarımızı öldürdüğümüz gibi vallahi Abbas'ı da öldüreceğiz demişlerdi. Abbas'ı da öldüreceğiz. Madem ki biz Resulullah'ın diğer akrabalarıyla savaştık, madem ki biz kendi akrabalarımızla savaştık, madem ki biz en yakın insanlarımızla savaştık, din farkından dolayı onlar İslam'ı yeryüzünde silmek istediler, bunun için savaştık. Öyleyse Abbas'ı da öldürmemiz lazım, Abbas'ı da öldüreceğiz demişlerdi. Efendimiz bunu duyunca çok üzülmüştü. Allah'ın Resulü onlara karşı gelmek istemiyordu. Çünkü gerçekten ashabı kendi akrabalarıyla savaşmıştı. Gerçekten onlar doğru söylüyorlardı. Gerçekten kimisi savaşta oğlunu öldürmüştü, kimisi babasını öldürmüştü. Gerçekten doğruyu söylüyorlardı. Efendimiz gidip de onlara benim amcamı serbest bırakın demeye dili varmıyordu. Hazreti Ömer'e dedi ki, ey Ömer duydun mu? Muhacirlerden bazıları, ensardan bazıları diyorlar ki biz Abbas'ı öldüreceğiz. Allah'ın Resulü'nün amcası öldürdürmeyin Ömer. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ey Allah Resulü eğer istersen giderim onlarla konuşurum. Efendimiz git de konuş dedi. Geldi dedi ki, Abbas bana teslim edin. Dediler ki, vallahi Abbas teslim edemeyiz. Nasıl ki kendi akrabalarımızı öldürdüysek onu da öldüreceğiz. Allah'ın Resulü istiyor dersen peki dedim. O zaman serbesttir dediler. Madem ki Allah'ın Resulü istiyor, öyleyse serbesttir. Hazreti Ömer dedi ki, Abbas'a, ey Abbas, gel İslam'a gir. Gel yeniden İslam'a gir. Gel yeniden kurtul. Ey Abbas, vallahi ben senin İslam'a girmen o kadar çok istiyorum ki. Neden istiyorum biliyor musun ey Abbas? Vallahi Resulullah senin İslam'a girmeni çok istiyor. Onun için istiyorum. Allah'ın Resulü'nün senin için üzüldüğünü gördüm. Amcam Abbas'ı öldürecekler. Amcam iman etmeden ölecek. Ebu Talib'in öldüğü gibi amcam iman etmeden ölecek. Onun için Allah Resulü çok üzülüyor. Senin iman etmeni istiyorum demiştim. Vallahi babam Hattab'ın iman etmesinden çok senin iman etmeni istiyorum. Vallahi çünkü ben babamdan çok seni iman etmek istiyorum. Çünkü Resulullah seni babamdan daha çok seviyor. Allah'ın Resulü sevdiği için seni iman etmeni istiyorum. Allah'ın Resulü sevdiği için, sadece bunun için. Allah'ın Resulü olan sevgiye bakınız. Allah'ın Resulü olan sevgi. Kendi akrabalarından daha üstün tutuyorlardı bazı insanları. Allah'ın Resulü onları seviyor diye. Aynı Ömer radıyallahu anh halife olduğu sırada Medine'den Efendimizin yerinde, onun makamında halifelik yaparken bir gün cuma namazı için üzerini giyinmiş, güzel bir elbise giymiş, tertemiz bir elbise, abdestini almış, mescide namaz kıldırmaya giderken yanından geçtiği bir evin damındaki bir oluktan kan üzerine damlamış ve bunun üzerine öfkelenmişti. Abbas radıyallahu anh Efendimizin amcası iman ettikten sonra Müslümanların büyüklerinden olan Abbas orada iki tane kuş kesilmesini emretmiş. Damda kesilen kuşların kanı oluktan aşağıya atmış. O sırada Emir-i Müminin Ömer radıyallahu anh oradan geçerken onun elbisesi kirlenmişti. Hazreti Ömer bunun üzerine kızmış. Bu oğlu buradan derhal kaldırın demişti. Oğlu kaldırdılar. Fakat namazdan sonra Abbas radıyallahu anh oğlunu yerinde görmeyince, Hazreti Ömer'in bu emri verdiğini duyunca gitti dedi ki, ey Emir-i Müminin, vallahi ve billahi ben Resulullah'ın onu kendi elleriyle oraya koyduğunu gördüm. Vallahi Resulullah kendi elleriyle oğlunu oraya koymuştu. Sen nasıl olur da onu oradan kaldırılmasını emredersin ey Emir-i Müminin? Hazreti Ömer bunun üzerine kendine geldi. Ya Rabbi dedi, beni affet. Ya Rabbi beni affet. Ya Rabbi Ömer'i affet. Dedi ki Abbas, ey Abbas çık omuzuma. Nasıl ki ben onu oradan indirttirdiysem aynı şekilde senin omuzuma basarak koskoca halifen. Halife diyor ki bir insan omuzuna basarak çık. Ve vallahi Resulullah'ın yerine koymuş olduğu oğlu tekrar yerine koy. Benim omuzuma basarak çıkmanı istiyorum. Vallahi bunu yapmadıktan sonra ben asla mutlu olamam. Abbas radıyallahu anh onun dediğini yapmıştım. Koskoca Ömer, koskoca Emir-i Müminin. Allah'ın Resulü eğer kendi eliyle onu oraya koyduysa ben nasıl olur da onu oradan indirtebilirim diyordu. Allah Resulü'nün olan sevgi bu noktaya gelmişti. Müslümanlar Allah'ın Resulü'nü sevdikçe yükseliyorlardı. Yükseldikçe yükseliyorlardı. Sevdikçe yükseliyorlar. Yükseldikçe daha çok seviyorlardı. Bazıları onun kanını içiyordu. Al bu kanı götür dök dediği zaman onun kanını içiyordu. Abdullah bin Zübeyr gibi. Ve daha ona benzer birçok sahabi bu olay birkaç defa tekrar etmiştir. Efendimiz kanını vermiş, onlar kanını dökmemişler, içmişlerdi. Uhud Savaşı'nda Efendimiz yara almış, mübarek dişi kırılmış, yüzüne miğferi batmış ve bir sahabi gelmiş, onun yüzündeki kanı emmiş. Ve o kanı tükürmesi gerektiği yerde o kanı içmişti, tükür dedikleri halde. Tükür dediği halde o kandan içmişti. Efendimiz de artık benim kanım senin kanına karıştı. Artık sana cehennem haram olmuştur demişti. Allah'ın Resulüne olan sevgi bazen onları onun kanını içmeye kadar götürmüştü. Bazen onlar onun elini ayağını öpmeye kadar götürmüştü. Hudeybiye musallamasında, Hudeybiye anlaşmasında müşriklerden bazıları Efendimiz'e olan muhabbeti, saygıyı görmüşler ve demişlerdi ki vallahi müşriklerin Efendimiz'le görüşmek üzere gönderdikleri adamlardan bazıların Efendimiz'e olan saygıyı görmüşler ve demişlerdi ki vallahi ben birçok insanlar gördüm, birçok krallar gördüm. Ben Rum'un Kayseri'ni gördüm, İran'ın Kisra'sını gördüm. Ben Habeşistan'ın kralını gördüm. Fakat ben hiçbir yerde, hiçbir krala bu kadar sevgi gösterildiğini, bu kadar muhabbet gösterildiğini görmedim. Evet, krallara muhabbetin dışında saygı olur. Krallara saygı gösterilir. Kralların emrettikleri yapılır. Fakat muhabbet ayrı bir şeydir. Ashabı onu severek yapıyorlardı. Resulullah'ı sevdikleri için yapıyorlardı. Yoksa ondan bir kraldan korktukları gibi korkarak yapmıyorlardı. Evet, kralların etbaaları da onlardan korktukları için yapıyorlardı. Aynı saygıyı gösteriyorlardı. Ama ashab-ı kiram sevgisinden ötürü yapıyordu.
Urve böyle diyordu. Urve bin Mesud, Hudeybiye'de gelen müşriklerin temsilcilerinden. Ben birçok krallar gördüm. Hiçbir yerde Muhammed'e gösterildiği kadar saygı görmedim. Muhammed ne zaman abdest alsa, tabi o Muhammed diyor çünkü daha iman etmemiştin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman abdest alsa, ashabı onun abdestinin suyunu kapışıyorlardı. Ne zaman abdest alsa, onun bıraktığı suyla onlar abdest almaya çalışıyorlardı. Onun abdest aldığı suyun yere düşmesine engel oluyorlardı. Onu alıp ellerine yüzlerine sürüyorlardı. Resulullah'ın yüzüne değmiş olan su benim de yüzüme değsin diyorlardı. Allah'ın Resulüne olan sevgi öyle bir noktaya gelmişti ki, İbn-i Mesud da öyle bir noktaya gelmişti ki, Allah'ın Resulü'nün bastığı yerlere basmak istiyordu. Benim ayaklarım, benim tabanım Allah'ın Resulü'nün bastığı yerlere bassın diyordu. Hatta râviler diyorlar ki, eğer siz onu görseydiniz, onu deli zannederdiniz. Vallahi eğer onu görseydiniz, Allah'ın Resulü'nün arkasında giderken onu görseydiniz, onun bastığı yerlere basmak isterken onu görseydiniz, bu adam delidir herhalde derdiniz. İbn-i Mesud bu noktaya gelmişti. Hatta bazıları diyorlar ki, benim tabanım, bir tabanın bastığı yere bassın istiyorum. Bununla şunu kastediyordu diyorlar. Yani benim tabanım, Resulullah'ın bastığı taban, Resulullah'ın tabanının bastığı yere bassın. Hatta bazıları da diyorlar ki, benim tabanım, Resulullah'ın devesinin bastığı yere bassın demek istiyordu. Resulullah'ın devesinin bastığı yere basmak bile benim için şereftir diyorlardı. Mekke'de Arafat ile Müzdelife arasında İbn-i Mesud radıyallahu anh giderken, ashabla birlikte giderken bir yerde durmuş, devesini çöktürmüş ve insanlar da onun ne yapacağını merak eder vaziyette, onlar da develerini çöktürmüşler, onu bekliyorlarken bazıları onun abdestini bozacağını zannetmişlerdi. Bazıları onun namaz kılacağını zannetmişlerdi. Fakat İbn-i Mesud'un kölesi, hizmetçisi dedi ki hayır. O daima Resulullah'ın yaptığını yapmak ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in burada abdestini bozduğunu görmüştü. O da onun abdestini bozdu ya da abdestini bozmak istemektedir. İbn-i Mesud, Allah Resulü'nün her attığı adımda bastığı yerlere basmak istiyordu. Onun eğer o bir ağacın altında gölgelenmiş isem, Medine'de, Mekke-Medine arasında bir ağacın altında Resulullah'ın gölgelendiğini görmüştü. O da oradan yolu geçtiği zaman aynı ağacın altına gitmiş, orada bir müddet gölgelenmiş ve istirahat etmiştim. Çünkü Resulullah burada istirahat etti demiştim. Allah Resulü'nün muhabbeti ashabın kalbine bu şekilde yerleşmiştim. Bu kadar sevgiden sonra bunların önünde dünyalar duramaz. Bu kadar sevgiyle hiçbir şey onların önünde duramaz. Nasıl ki Çin kralı, da kendisine gönderilen elçiye, İran'ın şahının, Rüstem'in gönderdiği elçiye, eğer onlar Allah'ın helalini helal, haramını haram yapıyorlarsa, onların önünde vallahi kimse duramaz demişti. Evet, aynı şekilde kim, eğer bunlar Allah'ın Resulü'nü kendi canlarından üstün tutuyorlarsa, eğer onlar kardeşinden evvel ben öleyim diyorlarsa, ama diğerleri ise, kafirler ise ne diyorlardı? Kardeşimden sonra ben öleyim. Önce o ölsün, ondan sonra ben öleyim diyorlar. Ama Müslümanlar ise Resulullah öleceğine ben öleyim diyorlardı. Kardeşim öleceğine ben öleyim diyorlardı. İşte zaferin sırrı buradaydı. Allah'ın Resulü'nü sevmek ve onun için her şeyi feda edebilmek. Bu noktaya gelebilmek. Ashab-ı kiram Allah'ın Resulü'ne olan saygılarından ötürü onun yanında konuşamıyorlardı bile. Bazen Efendimiz'i neşelendirmek için konuştukları oluyordu. Fakat bazen onun yanında hayalarından konuşamıyorlardı. Bazen Efendimiz'in kızdığını görüyorlardı, soru soramıyorlardı. Bekliyorlardı ki dışarıdan bir bedevi gelsin, konuşmayı bilen akıllı bir insan gelsin de Efendimiz'e bir soru sorsun ve ondan sonra biz de onun sayesinde bir şeyler öğrenelim. Efendimizin bazen kızmasından ötürü bu hale gelmişlerdi. Fakat Efendimiz kızmadığı zamanlarda da onun yanında konuşamıyorlardı. Seslerini yükseltemiyorlardı. Evet, Urve'nin dediği gibi abdest aldığı zaman onu suyundan biraz kapabilmek için yarış ediyorlar. Abdestinin suyunu ellerine yüzlerine sürüyorlar. Onun için her şeyleri feda ediyorlar. Ve onun yanında konuşmuyorlar. O konuşurken başlarında kuş varmışçasına dinliyorlar. Hiçbir krala bu kadar saygı gösterildiğini görmedik. Bu saygıdan değil, merhametten ve sevgiden. Korkuyla olan bir saygı değil bu. Krallara yapılan saygı korkudan olur. Fakat Allah'ın Resulüne olan saygı ise merhametten ve sevgiden. Onlara olan sevgisi, Resulullah'ın ashabına olan sevgisi, onlar da Allah Resulü olan sevgiye dönüşmüştür. Bugün Müslümanların kendi arasında böyle bir sevgiye ihtiyaçları vardır. Evet, hatalarımız oluyor. Ama eğer hatalar Allah'ın dinine hizmet etmek için ise bütün bu hataları görmezden gelebilmeliyiz. Eğer birimiz Allah için kızdıysa diğeri onu görmezden gelebilmelidir. Eğer birisi Allah için bir hata yaptıysa diğeri onu görmezden gelebilmelidir. Eğer birisi hizmet adına bir hata yaptıysa ona münafık dememelidir. Allah'ın Resulü'nün sevgisi eğer kalplere yerleşirse Müslümanlar arasında sevgi de yerleşecektir. Birisi bir hata yapıyor. Müslümanlardan birisi bir hata yapıyor. Yanlış bir siyaset izliyor. Bu bir cemaatin başındaki insan da olabilir. Onlar da hata yaparlar. Onların yapmış olduğu hata, hata mertebesinde kalmalıydı. Hata olarak görülmeliydi. Yoksa hıyanet olarak görülmemeliydi. Eğer Allah'ın Resulü'nü sevdiysek, onun ahlakıyla ahlaklanmalıyız. Onun sünnetine tabi olmalıyız. O ashabı içerisinde böyle bir hata yapıldığı zaman onu hata olarak görüyordu, hainlik olarak görmüyordu. Başlarında kuş varmışçasına onu dinliyorlardı. Hatta Bera bin Azib radıyallahu anh'ın utandığı gibi ondan utanıyorlar. Hatta Bera radıyallahu anh diyor ki, vallahi bir yıl soru soramadım Resulullah'a. Bir sene soru sormak istedim. Bir türlü onun heybetinden ona soru soramadım. Bir yıl sonra ancak bir zamanını buldum. Denk getirebildim ve Resulullah'a istediğim soruyu sorabildim. Halbuki Resulullah kimseyi korkutmuyordu. Halbuki Allah'ın Resulü kimseye baskı yapmıyordu. Hatta kendisinin karşısına titreyerek konuşan bir insana sen neden böyle korkuyorsun? Vallahi senin karşındaki kurumuş et yiyen, kurutulmuş et yiyen bir kadının çocuğudur. Neden böyle korkuyorsun? Bir kralın çocuğu değildir karşındaki. Bir kral da değildir karşındaki. Senin karşındaki kul olan bir peygamberdir. Ben kul olan peygamberliği tercih ettim diyordu. Melik olan bir peygamberliği değil. Davut Aleyhisselam da peygamberdi ama melik bir peygamberdi. Ama Allah Resulü kul bir peygamberliği tercih etmişti. Senin karşında kul bir peygamber var. Senin karşında kurumuş et yiyen, yiyecek et bulamadığı için et bulduğu zaman onu kurutan bir kadının çocuğu var. Neden korkuyorsun? Böyle dediği halde yine de Bera radıyallahu anh ona bir yıl soru soramamıştı utancından, onun heybetinden, ona olan saygısından dolayı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabı için kendisini açlığa mahkum ediyor, onlara veriyor, kendisi bazen aç kalıyor ve bu şekilde ashabıyla kendi arasında bir muhabbet zuhur ediyordu. Eğer bugün aramızda böyle bir muhabbetin zuhur etmesini istiyor isek, sadece böyle sohbetlerde bir araya gelmekle bu muhabbetin zuhur edeceğini zannetmeyiniz. Sohbetten sohbete bir araya gelen insanların arasında bu anlatmış olduğu muhabbet zuhur etmez. Eğer birbirimizin önünde durup da sana sıkılan kurşunlar bana sıkılsın diyemiyor isek henüz daha noktaya gelmemişiz demektir. Eğer birbirimize senden evvel ben öleyim diyemiyor isek henüz o noktaya gelmemişiz demektir. Eğer sen açken ben tok olamam diyemiyor isek o noktaya gelememişiz demektir.
Eğer bizim hatalarımızın görünmesini istemediğimiz gibi başkalarının hatasını da görmezlikten gelemiyor isek o noktaya gelememişiz demektir. Allah'ın Resulünü hala sevememişiz demektir. Onun ahlakıyla, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak hala nasip olmamış demektir. Uhud gününde bir kadın, kadının ismi hakkında bilgi verilmiyor. Ensardan olduğu söyleniyor. Bazı rivayetlerde Necar oğullarından olduğu söyleniyor. Bu kadın Uhud Savaşı'nda Müslümanların dağılması ve 70 şehit verilmesi ve bu arada Efendimiz'in de şehit olduğu haberinin gelmesi bütün Medine'yi alt üst etmiş ve bu kadın demişti ki bana müsaade edin gidip sorayım. Hemen korkmayın gidip sorayım. Kadın Uhud'a doğru koşarak gitmiş ve sadece ve sadece Efendimiz'i sormuştu. Rabbi diyor ki ona babasını gösterdiler. Babasının şehit olmuş vücudunu gösterdiler. Bir devenin üzerinde bir cenaze geliyordu. Bu senin babandır dediler. Kadın ona bakmıyordu bile. Sonra başka bir devenin üzerinde bir cenaze daha geliyordu. Bu kimdir dedi. Bu da senin kardeşindir dediler. Kadın hala Allah'ın Resulü nerededir diyordu. Biraz sonra tekrar bir cenaze gösterdiler. Bu da senin kardeşindir dediler. Bu da senin kocandır dediler. Kadın hala Allah'ın Resulü'ne ne oldu diyordu. Taberani'de geçen bir rivayete göre kadının bir de oğlu şehit olmuştu. İbn-i İshak'ta ise bu rivayet geçmiyor. Sadece kocasının, kardeşinin ve babasının şehit olduğu rivayeti vardır İbn-i İshak'ta. Ama Taberani'de oğlunun da şehit olduğu ilave edilmiştir. Kadına bu şehitler gösterildikçe kadın sadece Resulullah'ın oğlu diyordu. Ve Allah'ın Resulü iyidir dediler. Vallahi inanmam diyordu onu görmedikten sonra. Bana onu gösterin dedim. Onu gösterdiler. Kadın olmasaydı belki Resulullah'ın yüzünü öpmeye başlayacaktı. Resulullah'a olan sevgisinden dolayı. Fakat kadın olduğu için Resulullah'ın eteğini öptü. Ya Resulallah dedi, vallahi sen hayatta olduktan sonra hiç kimsenin ölmesine önem yoktur. Ya Resulallah sen hayatta olduktan sonra hiç kimsenin ölümü bana zarar vermez. Babam ölmüş, kardeşim ölmüş, oğlum ölmüş, kocam ölmüş önemli değildir ya Resulallah. Sen hayattasın ya. Çünkü davanın önde gelenin Resulullah'tı. Onun ölmesiyle davanın bitmesi söz konusuydu. Aynı zamanda Resulullah'ı bir insan olarak seviyorlardı. Yalnız bir peygamber olarak değil, yalnız bir davanın lideri olarak değil, aynı zamanda bir insan olarak seviyorlardı. Resulullah sabaha kadar namaz kıldıysa onu sevmiyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nafile oruçlar tuttuysa onu sevmiyorlardı. Resulullah Rabbine çok kulluk yaptığı için aç kaldığı için onu sevmiyorlardı. Bütün bunlarla birlikte belki insanlarla güzel muamelede bulunduğu için onu seviyorlardı. Allah'ın Resulü insanlarla güzel anlaşabiliyordu. İnsanlarla güzel anlaşıyordu. Merhamet sahibiydi. Muhabbetiyle insanları kendisine çekiyordu. İnsanlara güzel muamele yaptığı zaman insanlar onu sevmeye başlıyorlardı. Allah Azze ve Celle cümlemizin kalbine Resulullah sevgisini nasip eylesin. Resulullah'a ittiba edenlerden eylesin. Resulullah'ın davasını ayağa kaldıranlardan eylesin. Lillahi Teala Fatiha.